Erkam Radyo'da Bir Düşünce ve Gündem programından herkese iyi günler diliyoruz. Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz programı bu hafta Yunus Emre, Mevlana ve içinde bulunmuş olduğumuz haftada İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası ile ilgili konulara değinmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok sağ
olun. Nasılsınız, iyi misiniz?
Şükürler olsun.
Allah gidik versin. Değerli hocam, bu hafta bir köşe yazısında bir televizyon kanalında Bizim Yunus isimli bir dizide diziye atıf yaparak araştırmacı yazar Ayşe Acar'ın Yunus Emre'nin Aleviliği göz ardı ediliyor şeklinde bir düşüncesine, ilahiyatçıların da sadece Alevi olarak Yunus'u tanımlamak doğru değil şeklinde bir cevabı oldu. Bu bağlamda siz Yunus Emre'nin görüşleri çerçevesi içerisinde yaşanan bu tartışmayla ilgili görüşleriniz nelerdir?
Evet. Şimdi Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamış olan bir derviş. Tabii Yunus'un hayatı ile ilgili çok az bilgilerimiz var. Mehmet Kaplan özellikle çok daha farklı boyutlarından da bahsediyor. Hı hı. Ondan önce Köprülü, Fuat Köprülü'nün çalışmalarıyla zaten gündem oluşturmaya başlıyor. Cumhuriyet döneminde yoğun olarak gündeme getiriliyor Yunus Emre, Ahmet Yesevi özellikle. Türklük temelinde bir İslam anlayışı ikame edilmeye çalışıldığı zaman Osmanlı dönemi aradan çıkarılarak daha çok Orta Asya ve Yesevilik üzerinde farklı ve daha çok Türk özelliği önde olan bir Sufilik yaklaşımı gündeme geliyor.
Evet.
Fakat bazıları bunu bu şekilde gündeme getirseler de aslında çok hayırlı sonuçlara yol açıyor. Yunus Emre hakikaten Anadolu'da yaşayan, Anadolu'da göçebe kültürü içinde yer alan, aynı zamanda çiftçilik yaptığı söylenen iki farklı görüşte var. Bir şahsiyet.
Evet.
Bu süreçte tabii Anadolu hallaç pamuğu gibi çok büyük şeyler, çalkantılar yaşamış. Yani Moğol istilaları olmuş, çok büyük efendim Orta Asya'dan, Mezopotamya'dan göçler olmuş Anadolu'ya. Babailer isyanı daha önce bir yüzyıla varmadan önce gerçekleşmiş. Hem hareketli olan, mobil olan göçebelerle beraber, Türkmen, Büyük Türkmen gruplarıyla beraber, isyanlarla çalkalanan, çünkü Selçuklular döneminde özellikle bazı Türkmen grupları yeterli yeni göç ettikleri zaman yeterli itibar devlet tarafından göremiyorlar. Hı hı. Yeterli imkanlar bulamıyorlar. Ve baba ileri isyanı gibi büyük isyanlara yol açıyorlar. Arkasında bu toplumsal çalkantılar döneminde Yunus Emre gibi bir şahsiyetle karşılaşıyoruz.
Evet.
Ama Yunus Emre'nin söylemine baktığımız zaman ciddi anlamda bir tasavvuf söylemi var. Ciddi değil, temelde bir tasavvuf anlayışı var zaten.
Hı hı.
İnsanı, varlığı, Allah'ı, efendim hayatı, geçimi, her şeyi adeta bir konar göçerlik usubi içinde anlatan, bu bağlamda değerlendiren bir bakış açısı var. Yani bu İslam'ın dünyanın gelip geçici olduğu anlayışıyla çok örtüşüyor. Ve yine Hazreti Peygamber'in dünya dediğimiz şey bir yolcunun, bir ağacın gölgesinde dinlenmek için kısa bir süreliğine o ağacın gölgesine oturmasıdır.
Evet.
Bu hadiste bütünleşen bir anlayışı var Yunus Emre'nin. Ama bu anlayışı ortaya koyarken ben üç temel şeyi görüyorum Yunus Emre'de. Bir defa ilahi bir aşk bilincine sahip.
Evet.
Yani. İkincisi, bu ilahi aşka ulaşmak için sürekli seyr-i sefer halinde olan bir şahsiyet. Yani göçten bahsettiği şey hem sosyolojik olarak kendisi bir göç gerçekliği içinde yaşıyor ama aynı zamanda da ruhsal olarak veya üst bilinç olarak veya dini bilinç olarak da aslında o bahsettiğimiz dünyanın gelip geçiciliğini hisseden, yaşayan, dünyaya tenezzül etmeyen, seyr-i sefer halinde olan birisi. Bu seyr-i sefer halinde neye doğru gider? Dosta gider. Mesela aşk evet. kavramı, ondan sonra sefer kavramı, seyahat kavramı, yol kavramı, daha çok yol diye kullanır biri. Yol, yolda olmak. Neden yolda olmak? Yunus Emre için yolun kendisi hiçbir zaman büyük bir değer taşımaz. Dost değer taşır. Hı hı. Asıl olan dosttur.
Evet.
O yol da insanı dosta götürdüğü için değerlidir. Onunla nispet edilir. Yolun kendisinden kaynaklanan bir değeri yoktur. Yolun dosta nispetiyle bir değeri var. Dosta götürürse, yani ilahi aşk, yani Allah'a götürürse önemli. Yunus tamamen bu işte ilahi aşk, yol ve dost. Özetlersek bu üç temel anahtar kavramla söylemini ortaya koyuyor.
Evet.
Ve bir şair şeyiyle, kimliğiyle, şiir kalıbıyla bunları ifade eder, anlatır. Bu açıdan da büyük bir sanatçıdır aynı zamanda. Büyük bir ozandır.
Evet.
Büyük bir aşık dediğimiz, değil mi?
Evet.
Aşık Veysel diyoruz mesela. Bunun son temsilcileri adeta. Böyle bir şahsiyettir. Yunus Emre'yi bir mezhebi bağlama çekmek doğru değil.
Tartışma
mezhebi
biraz...
mezhepçi değildir Yunus Emre.
Evet.
Söylem olarak da mezhepçi değil. Yunus Emre'yi o nedenle Sünni ya da Alevi diye tanımlamak çok yanlış bir tanımlama. Ama Yunus Emre mesela Sünni ve Alevi diye tanımlamayalım derken onun efendim Ehl-i Sünnet'in üzerinde uzlaştığı ana ilkelerden tümüyle bağımsız, tümüyle bunları efendim ya da çiğneyen birisi olduğunu söylemek de yanlış.
Hı hı.
Mesela şöyle bir dizesi var. Yunus'un sözü şiirdir ama aslı kitaptan. Kitap yani Kur'an'dan. Hadis ile direne keybil sadık olmak gerek. Bak hadis diyor. Kur'an ve hadisten bahsediyor. Dolayısıyla Yunus Emre'nin aslında aşkını da yolunu da dostunu da belirleyen ana konsept, ana çerçeve Kur'an ya kitap ve sünnettir, yani hadistir, kendisi diyor. Bakın yine diyor ki ezeli de dilimde uç tanrı birdir. Ya ezelden beri diyor dilimde Allah tanrı bir diyor, tektir diyor, haktır Resul, peygamber Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de haktır diyor.
Evet.
Böyle temel esasları olan ve bahsettiğimiz İlahi aşk arayışını da dosta revan olma gayretini de buna göre belirleyen bir şahsiyettir. Yunus Emre mezhepler üstü, mezhepler karşıtı değil, bakın ikisi farklı ifadeler. Mezhepler üstü bir dil kullandığı için Allah'ı, aşkı, efendim varlığı, nübüvveti, yaratılışı, bunlar hepsi de İslam'ın temel işte kelamda ele alınan esaslarıyla bağdaşan şeylerdir. Bunları ele alır, bunlara bağlı kalır ama bunları anlatırken böyle bir dil kullanır ki o dil iki cephede insanı çarpar. Bir şiiriyet dili var.
Hı hı.
Onunla çarpar.
Sanatsal bir dil var.
Evet, sanatsal, estetik, duygusal, coşkun,
hı hı.
ateşli, ateşin bir dili var. İkincisi ise evrensel bir dili var.
Hı hı.
Yani kendisi konar göçer ama çiftçi, ama o bir çiftçinin dili değil. Bir çiftçi dediğimiz zaman 13. yüzyılda düşün. Bir köyde yaşar. O köyün ufukları içinde hayatını sürdürür. Onunla mevsimlerin dönüşümü çerçevesinde konuştuğu da, baktığı da, tartıştığı da onunla sınırlıdır.
Evet.
Ama Yunus Emre'nin ufkuna bakın, bilincine bakın. Bırakın köyü, dünyayı, kainatı kucaklayan bir ufka sahip. Evrensel dediğimiz şey bu. Bu dili nedeniyle de herkesi çarpar. Köylüleri çarpar, şehirlileri çarpar, efendim. Ondan sonra Türkleri çarpar, Rumları çarpar, Anadolu'ları çarpar, Balkanları çarpar. Hani biz onu Anadolu sınırları içinde özellikle anlattık bugüne kadar. Cumhuriyet döneminde yeniden keşfedilerek gündeme gelen bir şahsiyet. Ama Yunus'un dili, şiiri, aşkı, yolu, dostu bu sınırlarla kayıtlanabilecek bir şey değil. Söylenişi de böyle değil.
Evet.
Bakın, söyleyişi bunların çok ötesinde. Şimdi bizim Yunus kavramı kullanılırken ben bu dizi olmadan da bu kavrama mesafeliydim açıkçası.
Evet.
Çünkü bizim Yunus derken onu Anadolu yapma, onu Türk yapma, efendim bu benimdir sadece, kimseye vermem. Hani çocukların bir bebeklik dönemi var ya gelişim sürecinde.
Evet, evet.
Kendisine ait şeyleri kimseyle paylaşmaz, bu benim. Bu çok, yani ergenliğe bile varmamış çocuksu bir bilinç düzeyidir. Yunus Emre bunun çok fevkinde bir adam. O nedenle Yunus Emre nasıl ki bir köye ait değilse, nasıl ki 13. yüzyıla ait değilse, nasıl ki konar göçerlere ait değilse, Yunus Emre sadece Türklere de ait değil. Yunus Emre sadece Anadolu'ya da ait değil. Allah'ın sesine kulağını açan, kalbini açan herkesindir.
Evet.
Yunus Emre bir Türktür, bir Türkmendir. Bunu inkar etmek de inkarcılık olur. Ama bu Türk, bu Türkmen Allah'ı, varlığı, peygamberi, ilahi coşkuyu öyle bir kavramış ki ve o kavrayışla öyle bir söyleyişe varmış ki bu söyleyiş artık o köye de, o çağa da, bu topraklara da sığmaz. O nedenle bu Yunus bizim Yunus'umuz sadece değil. Bu Yunus herkesin Yunus'u. Herkes kana kana bu kaynaktan içsin.
Eyvallah.
İçtiği zaman da desin ki bu Türkmen'den Allah razı olsun desin. Amerikalı da içsin, Rus da içsin, efendim Malezyalı da içsin. Türklere kalan bu Yunus'u dünyaya taşımak, dünyaya anlatmak.
Dünyaya tanıtmak.
Bakın bu bir kaynaktır. Bizden çıktı. Sadece bizim değil, gelin ey dünya, beraber hep yararlanalım.
Nitekim ülkemizde de buyur hocam, Yunus Emre hafta etkinlikleri yapılmakta.
Yani o değil, sadece bu ülkenin yaptığı en güzel bir şeylerden birisi Yunus Emre Enstitülerini kurdu.
Evet.
Dünyanın geneline bunu yayıyor. Bu çok hoş bir şey.
Hı hı.
Bu da bizim Yunus'u, sadece bizim Yunus değil, bütün dünyanın Yunus'u kılmak istediğimizin bir gayretidir. Ama o Tapduk Emre'nin bir sözüdür, bizim Yunus derken, hani ya bizim evin çocuğu, sahiplenme, sevgi, muhabbet, yakınlaşma, oradan gelen bir anlatım biçimi bu. Böyle kavramak lazım. Yoksa bunu şövenist bir bağlamda, milliyetçi bir bağlamda, efendim dar bir alana çekmenin manası yok. Zaten Yunus buna da sığmaz
diyoruz.
Allah'ın izniyle bugün yarın o birçok dillere de çevrilecek. Dünya daha fazla ondan nefeslenecek inşallah.
Diyoruz. Buradan yine önemli bir şahsiyete, Mevlana'ya geçelim hocam. Aslında bu gelecek haftanın konularından biri ama şu andan itibaren, hatta bugünden itibaren Mevlana'nın anma, hatta bu yıl itibariyle Mevlana'nın 748. Vuslat yıl dönümünü yad edeceğiz. Her yıl 7 ve 17 Aralık tarihlerinde yad ediyoruz. Bu bağlamda hocam kısa bir Mevlana haftası ile ilgili de neler söylemek istersiniz?
Evet, yani biz şimdi Türkiye'de Yunus Emre yılı bu sene. Bu çok isabetli bir görüş. Bu hep
ilan edildi.
İlan edildi. Bunun üzerinde gayretler var, çalışmalar var. Keşke bu çalışmalara sadece muhafazakarlar değil, efendim Türkiye'de çok fazla farklı çevrelerden insanlar da katılsaydı. Çünkü Yunus Emre sadece muhafazakarlara, sadece milliyetçilere ait bir varlık değil. Dediğimiz gibi zaten Türk edebiyatına bakalım. Türk edebiyatına ve Türkiye'deki farklı çevrelere bakalım. Sosyalistler de Yunus Emre'yi sevmişlerdir. Şiirler söylemişlerdir. Türküler evet. yapmışlardır. Mevlana meselesine dönecek olursak, Mevlana Hazretlerini biz inşallah gelecek hafta bahsedelim.
Gelecek hafta bahsedeceğiz ama bu hafta kısa bir giriş yapalım dedik. Başladık çünkü Hazreti, bu haftalar 10 gün sürüyor hocam Mevlana'yı anma etkinlikleri. Bu yılda 748. Vuslat yıl dönümünü yad ediyoruz. Bu bağlamda haftanın içine girdik. Haftanın çıkışında yine değerlendiririz. Kuvvetle muhtemel yine
şimdi,
bir geçen sene bir takım biraz olaylar oldu. Ben açıkçası bu gibi olaylarla Mevlana'nın da Mevlana haftası içerisinde ön plana çıkmasını çok da doğru bulmuyorum. Bu bağlamda bir girizgah yapalım. Gelecek şimdi hafta birazcık daha geniş değerlendirebiliriz.
Bu tabii Mevlana'nın Ustad kutlamaları da yeni bir şey yani önemli ölçüde. Çünkü evet. Mevlana Mevlevilik 1925 yılında diğer tarikat ve tekelerle birlikte tasfiye edilmeye çalışıldı. Hı hı. 50'lerde ilk defa yeniden turistik amaçlarla ayin bile denmiyor efendim. Daha böyle gösterişçi topluluğun varlığını ifade edebilecek biçimde efendim yeniden Mevlana'yı anma
haftaları
gündeme gelmeye başlıyor.
Hatta Konya'da
İnsanlar
böyle devlet başkanlığı katılıyor.
İnsanlar tabii bunun aracılığıyla Mevlana'yı gündemleştirmek istiyorlar ama bu benim kültüre bakış tarzımla biraz ters. Hı hı. Ben Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ile kurduğumuz ilişkinin bizim için çok büyük bir model olduğunu, biz onun doğum gününü kutlarız. Ve evet. Buna mevlid deriz. Hı hı hı. Bizde ölüm kutlamaları, matem şeyleri yoktur. Yani Şiiler bunu yapar, sürekli yarayı kaşırlar.
İşte hocam daha çok Mevlana'nın görüşleri ön plana çıkartılıyor.
Ama yani sonuçta yani Mevlana'yı da bakın. Evet. Mevlana'yı da yine ölümünü matemle kutlamıyoruz. Sanki doğumunu kutluyoruz. Tamam mı? Muhabbetle kutluyoruz. Böyle bir enteresanlık var. Sosyolog olmanın bir şeyi biliyor. Yani illa olayları farklı cephelesiyle.
Hocam bu da bu disiplinin güzelliği.
Ama hakikaten öyle bir şey var. Ben de Mevlana'yı çok severim. Mevlana bizim büyük bir alemimiz, büyük bir deryamız. Hı-hı. Keşke oradan birer damla nasiplenme imkanımız olsa hepimizin. Ama ne mutlu ki bu millete, ne mutlu ki bu aleme. Bu kadar 100 yıl geçmesine rağmen hala millet ondan yudumlamaya çalışıyor. Şurada dikkatli olmamız lazım. Aynı şey Yunus Emre için de yapılmaya çalışıldı. Cumhuriyetin resmi ideolojisi Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli'yi daha çok humanistik, daha çok Avrupa'yla efendim seküler bir mana anlayışını etkileşime girmek için bunları gündeme getirdi ve yıllarca da hep humanist Yunus Emre, humanist Mevlana evet. söylemleri tepe yapıyordu. Bunlar etrafına gündeme getiriliyordu. Ama o Yunus Emre ve Mevlana'nın kudretleri ne kadar fazla ki, ne kadar büyük kudretleri var ki, onlar oraları ezip geçtiler. Dünyada Yunus Emre'ye işte şimdi öyle olacak, Mevlana'yı artık humanist bir anlayışla değil Türkiye'de hakikaten onun gerçek kimliğiyle de tanışıyorlar. Mesnevi'ye daldığınız zaman, Mesnevi'ye girdiğiniz zaman o sizi bir yere götürüyor zaten.
Evet hocam.
Hocam ne olursanız olun. Humanist de olsanız, deist de olsanız, ateist de olsanız Mesnevi'ye girdiğiniz zaman, o dünyaya bulaştığınız zaman o size bir şeyler verir.
Hocam Mevlana konusunu gelecek hafta birazcık daha derinlemesine ve geniş bir şekilde ele alırız. Bu hafta kısa bir girizgah yaptık Mevlana haftasının ilk günlerinde. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra yeni bir konuyla tekrar programımıza devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dinleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde değerli dinleyiciler, her yıl 10 Aralık'ta kutlanılan İnsan Hakları Günü ve Türkiye'de de İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında 10 Aralık'ta başlayan kutlamalar birçok kamu kuruluşlarının katılımıyla birlikte ülkemizde birazcık da insan hakları ve demokrasi bilincini geliştirmek ve kamuoyunda gündemin ilk sırasına taşımakla ilgili çeşitli görüş ve panelistlerden düşünceler alınmakta. Bu bağlamda değerli hocam, siz insan hakları ve demokrasi haftası ile alakalı neler söylemek istersiniz?
Şimdi bu meseleler önemli meseleler. Demokrasi de insan hakları da.
Ya 1948'de beyannamenin ilan edilmesinden beri hocam her yıl 10 Aralık'ta kutlanıyor. Bizim ülkemizde de aynı şekilde.
Ya bu kutlamaları ben pek itibar etmiyorum. Yani doğum günü kutlamaları yok. Bıyık günü kutlaması yok, çiçek günü kutlaması. Bunlara ben pek itibar etmiyorum açıkçası.
Ama tabii bizim ülkemizde tabii hafta demokrasi olmuş. De evet.
Biz demokrasi meselesi önemli, insan hakları meselesi önemli. Yani evet. özellikle 150 yıldır İslam dünyasında ciddi anlamda ilgilendiriyor. İslam düşüncesini ilgilendiriyor. İslam düşüncesi sadece geçmiş tarihte olan, ortaya konan bir şey değil. Çağdaş dönemde de Muhammed İkbal'den efendim Filibeli Ahmet Hilmi'ye, Said Halim Paşa'dan efendim ne bileyim Mehmet Akif Ersoy'a kadar, Musa Carullah'a kadar, kimi görüşleri problemli de olsa bunları da kapsar, ortaya çok önemli konular konulmuştur, tartışmalar yapılmıştır. Mesela Elmalı modern dönemin İslam düşüncesinde en önemli isimlerden birisidir.
Evet.
Dolayısıyla insan hakları ve demokrasi konusu da bu İslam düşüncesi içinde yer almaya, tartışılmaya başlanılmış yoğun bir biçimde 100 yıl önce. Mesela Said Halim Paşa demokrasiyi savunur. Yani meşrutiyet aslında bir yönüyle meşrutiyet düşüncesi, çağdaş İslam düşüncesinin demokrasiyle tanışması sonucunda geliştirilen bir bakış açısıdır. İskilip'le Atıf'tan efendim Elmalı'ya kadar bu İslam alimleri meşrutiyeti savunurlar. Yani demokrasiyi savunurlar. Soğuk Savaş dönemi İslamcıları, Soğuk Savaş dönemi İslam düşüncesi demokrasiye karşı çok mesafeli hale gelmiş. Maalesef.
Bugünün koşullarından mı yoksa o günün koşullarından mı?
Koşullarında dünyada daha çok devrimcilik önde. Daha çok otoriterlik önde. Daha çok diktatörlük önünde. Faşizm, devrimcilik. Herkes devrim yaparak toplumu tümden değiştirmenin peşinde koşuyor. Bunun bir etkisi var. Otoriterliğin bir etkisi var. Dolayısıyla demokrasiye karşı bir de şunun etkisi var. Demokrasi ağzına alan insanlar Avrupa'yı tamamen aynen taklit edip İslam'ı dışlayan siyasetler uygulamışlar. Bundan dolayı da İslam düşüncesini temsil edenler de siz madem demokrasiyle İslam'ı dışlıyorsunuz biz de sizi tanımıyoruz dercesine bir söylem geliştirmeye çalışmışlar. Oysa demokrasi dediğimiz şey Grekçe halkın yönetimi demek.
Evet.
Halkın iradesinin önemsenmesi demek. Burada iki veçeli bir şey var. Bir yasama, iki yürütme. Yasama, ben yani kuvvetler ayrılığı diyorlar o ayrı bir şey. Hı-hı. Ama ben demokrasiyi iki veçeli görüyorum.
Evet.
Yasama, insanlar Yunan sitelerinden bir araya geliyorlar, kanun yapıyorlar o gün mecliste. Ondan sonra bunu halka uyguluyorlar. Bu doğrudan demokrasi. Ama bunu yapan halk aslında beyazdır, erkektir, mülkiyet sahibidir, yerleşik olanlardır. Bu çok kısmi bir demokrasi.
Evet.
Kadınlar yok, siyahlar yok, mülksüzler yok, göçmenler yok. Yok da yok orada. Çağdaş dönemde bunu genelleştirdiler. Bütün evet. Toplum dediler, seçim sistemi. Doğrudan demokrasi yok. O nedenle sen seçiyorsun. Yürütmeyi başkan yürütüyor, başbakan yürütüyor, hükümet yürütüyor. Yasama ile meclis yapıyor. Dolayısıyla diyor ki halkın seçtiği insanlar var ve bunlar insanlar adına yasa yapıyor. Dolayısıyla halk yasa koyuyor, yönetiyor. Bu bir göz boyama. Aslında halk yasa masa yapmıyor kardeşim. Yasayı yapanlar yine profesyonel hukukçu ekiplerden oluşuyor. Bunlar komisyonlar oluşturuyorlar, dünyanın her yerinde de böyle. Onlar hukuk normlarını geliştiriyorlar ve kanunları koyuyorlar, yasalar ortaya çıkıyor. Mecliste onaylıyor veya onaylamıyor. Ben İslam açısından demokrasinin yürütme konusunda gerekli olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Yürütme alanında. Said Halim Paşa da bunu savunuyor. Hatta Said Halim Paşa başkanlık sistemini savunur. Halk başkanı seçecek, başkan yürütmeyi temsil edecek. Halkın hakimiyeti bu demek. Yasama ise şer-i şerife dayalı olacak.
Yani?
Yani Kur'an, sünnet ve alimlerin buradan çıkardıkları içtihatlar. Hukukçular gibi, profesyonel hukukçu dedik ya, evet, aynen çağdaş evet. Dünyada da seküler. Orada da fıkıhçılar vardır. Onlar yasayı yapar, onlar da yasayı getirir meclise sunar ama yasa burada şer-i şerife dayandığı için şer-i şerif alanında uzman olan, yani bugünkü de hukukta uzman olan insanlar yasa yapar. Kimse kimseyi kandırmasın. Halkın yasa masa yaptığı yok.
Halkın temsilcisi olan vekiller, senatörler, artık hangi sistem varsa bunlar da buraya dahil olur.
Dahil oluyor da bence yürütmede öne çıkıyorlar.
Evet.
Yasamada yine hukukçular komisyon kuruyor. Bugünkü mesela anayasa yeniden yapma var. Anayasada evet, yapmada kimler var? Ağırlıklı olarak hukukçular var. Halka gidip tek tek sorup anayasa mı yapacaksın?
Çünkü
mümkün
halkın
mu?
Temsilcisi olan vekiller hocam orada. Ha. Onlar şey yapıyor, bunları yapıyor.
Halkın temsilcisi olan vekiller yasa yapmıyor. Yasayı komisyonlar var. Hukuk alanında uzman olan, siyaset biliminde uzman olan.
İşte o komisyonlar da hocam toplumda, yani vekiller oluşturuyor hocam.
Vekiller de onlar bu dediğim tamam, burada da Elmalı birinci mecliste vardı.
Evet.
Değil mi?
Evet vardı.
Veya şeyde vardı. Meclis-i Mebusan'da vardı İstanbul'da. 1908'de ki yeniden açılan mecliste vardı. Hı hı. Şimdi Akif birinci mecliste vardı Ankara'da. Şer-i Şerif'le 1924'te şeye kadar geliyor zaten. 23'e kadar. Meşrutiyet sistemi, düzeni dediğim gibi şeriatla uzlaşan demokratik bir sistemdir. Bunu Türkiye'de kimse tartışmıyor. Tartışamıyoruz. Yahu demokrasi de özgürlük demek, insan haklarında özgürlük demek. Tartışmamız lazım önce, konuşmamız lazım. Hala konuşamıyoruz bakın. O nedenle biz sadece hilafetin kaldırılmasıyla, şer-i şerifin iptal edilmesiyle, demokrasi budur, demokrasi Tanrı yasalarına kadar karşı ulus yasalarıdır mottosuna bakarak demokrasiyi anlayamayız. Oturup yeniden adam gibi demokrasi nedir bir okumamız lazım. Anlamamız lazım. Said Halim Paşaları yeniden okuyup anlamamız lazım. Allah rahmet etsin. 100 yıl oldu.
Evet.
Şehadeti. Önümüzde ayın 17'sinde de Ankara'da bir sempozyum var.
Onu da yine ilan edelim de dinleyicilerimiz arasında.
Bu konuda çok güzel bir sempozyum yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Said Halim Paşa ile ilgili bu sempozyumu kitaplaştırdı.
Ne zaman hocam bu sempozyum?
17 Aralık'ta Ankara'da olacak bu sempozyum.
Saat kaçta hocam? Ve nerede? Ankara'nın neresinde?
Cuma günü tam gün yayınlanacak Grand Otel'de.
Evet.
Online da yayın olabilir büyük ihtimal.
Dinleyicilerimiz arasında katılmak isteyenler önemli olursa hocamın bahsettiği biz, zaman ve yerde buluşulabilir.
Ülkemizde Müslüman düşüncesine sahip olan insanlar o kadar demokrasiyle soğuk, mesafeli bir ilişki kurmuşuz ki. Dediğim gibi bunun tarihsel nedenleri var.
Hocam
adam
yani,
demiş ki
kültürü ve
Tanrı yasalarına karşı ulus yasaları. Buna adına demokrasi demiş. Bu bir yalan. Bu demokrasi olamaz. İşte, bu seküler, laikçi hatta. Sekülerizm hatta. Bu böyle bir demokrasi. Kültürel, demokrasi illa seküler olmak zorunda değil.
Evet,
demokrasi dinle de bağdaşarak olabilir. Said Halim Paşa bunun fikriyatının öncülüğünü yapan insanlardan.
Şimdi
biri.
Ülkemizde hocam
hatta
biliyorsunuz
da
kültürel dezenformasyon, demokrasi
1908'den evet. 1922 birinci meclisin feshine kadar Türkiye'de şer'i demokrasi uygulanmıştır.
Böyle de büyük bir motto.
Bir iddia evet. İleri sürüyorum böyle de açıkçası.
Hocam kültürel dezenformasyon demokrasi kılıfıyla getirildiği için birazcık bu mesafe oradan kaynaklanıyor.
O yani mesafe dediğim gibi evet. Yani demokrasi deyip şer'i şerifi dışlıyorlar. Demokrasi hı-hı. deyip laikçi bir anlayışla dine karşıt bir tutum ortaya koyuyorlar.
Evet.
Fakat şunu da yine unutmayalım, hatırlayalım. Türkiye'de 1945'lerden sonra demokrasiye geçiş süreci başladığı andan itibaren hı hı. İslam düşüncesi uyanmaya başlamıştır. İslami anlayışta olan insanlar, aktörler, irfan ehli insanlar, münevverler yeniden nefes almaya başlamıştır. İşte Büyük Doğu gibi dergiler, Hareket gibi dergiler doğmaya ve bunların etrafında birçok aydın yetişmeye başlamış. Sezai Karakoç nerede yetişmiş? Büyük Doğu'dan yetişip gelmiş bir adam.
Hı hı.
Efendim, mesela günümüzde hala yaşayan önemli aydınlarımızdan diyelim Mehmet Doğan, İsmail Kara. Bunlar nerede yetişmiş? Nurettin Topçu'nun Hareket dergisi etrafından, ocağından yetişmiş olan insanlar. İşte Demokrat Parti dönemiyle beraber, sonra Özal dönemiyle beraber, sonra Erdoğan'ın ilk iki dönemiyle beraber Türkiye demokrasinin yükselişi dinin yükselişiyle eş anlama gelmiş. Sosyolojik pratik bu yani.
Evet.
Sosyolojik pratik bu. İnsan hakları da burada önemli. İnsan hakları Avrupa'da o yani dediğiniz 48'de onun öncesi var. Fransız İhtilali'nden sonra doğa hukuku, doğa teorisi anlayışı benimseniyor. Evet. Bu anlayış İslam'da fıtrat dediğimiz teze yakın bir anlayış. Deniyor ki insanlar...
Bence doğayı fıtratla mı şey yapıyorsunuz?
Ben aynı buluyorum. Evet. Yaratılış. Deniyor ki insanın doğasında herkes eşittir. Dünyaya kimse köle olarak gelmez. Kimse efendim şu otoriteyle gelmez. Hangi cins, hangi mezhep, hangi inanç, hangi ırk, hangi soy, hangi renk olursan ol, hepimiz insan olarak dünyaya geliyoruz, insanız ve eşit haklara sahibiz.
Evet.
Bu düşünceden doğuyor. Bu önemli bir düşünce. Tamam mı?
Evet.
Bu Katolik, Roma Katolik Kilisesi'nin oluşturduğu toplumsal düzeni ve siyasal düzeni alt üst eden bir şeydir. Çünkü Roma Katolik Kilisesi'nin anlayışına göre insanlar doğuşta mesela kirlidir, günahkardır.
Evet, Hristiyan teorisi böyle inanır.
Tabii.
Evet, evet.
Ondan sonra efendim Katoliksen üstünsün. Hristiyan değil, Katolik olman lazım.
Evet, o mezhepten olman lazım.
Tabii. Düşün, böyle bir anlayıştan karşı meydan okuyor Avrupa. Peki bize insan hakları, yani insanın temelde eşit olduğu anlayışı İslam'ın ruhunda var. Biz sizi aynı nefisten yarattık diyor Nisa suresinde. Kadını anlatırken, erkeği anlatırken aynı nefisten, nefis kavramı da orada doğa, yani yaratılış anlamına geliyor. Veda hutbesine bakıyoruz. Hazreti Peygamber'in veda hutbesi insanlığa sunulan bir manifestodur. Bir veda manifestosudur. Dünyevi alanı terk eden büyük insan insanlığa sunduğu son manifestodur. Ne diyor? Hepimiz aynı babadan ve aynı anneden geliyorsunuz. Adem'in ve Havva'nın çocuklarısınız.
Hı hı.
Tamam mı? Bir, insanlar doğuştan eşittir. Kimse üstünlük taslamasın.
Evet.
İki, ne diyor? Arap'ın Arap'tan olmayandan üstünlüğü yok. Bunu Araplara diyor.
Evet.
Ki bu Araplar asabiyet nedeniyle birbirini öldüren, bunu da şeref diye övünerek yapan bir toplum.
Evet.
Ve bu topluma diyor bakın. Bu çok büyük bir şeydir. Çok büyük bir ıslahat hareketidir bu. Islah girişimidir bu. Ondan sonra diyor ki Arap olmayanın da Araba bir üstünlüğü yok diyor. Yani yabancılar da Fars orada Acem deniyor.
Acem
kelimesi
evet.
Arap olmayan anlamda kullanılıyor. Üçüncü olarak bir şey daha var. Diyor ki kırmızı tenlinin siyah tenli üzerinde, siyah tenlinin kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yok. Ten, ırk, renk. Hala dünyada değil mi?
Zenciler, gelişmiş, çağdaş diye tabir ettiğimiz ülkelerde
hala
bu
çatışmalar devam ediyor.
Aynen.
Sen beyazsın, ben siyahım. Irk,
evet,
renk,
ağrı, üstünlük.
Üstünlük bunlarda olmaz. Yok ben Türk soyluyum, üstünüm. Yok sen Arap soylusun, üstünsün. Yok öbürü ben Rus soyluyum, Rus mantalitesi, üstünüm. Böyle bir şey yok.
Evet.
Kültürün genetiği olmaz kardeşim. Genetik, biyolojik bir şey. Genetiklikle üstünlük olmaz. Üstünlük son noktayı koyuyor. Ne diyor? Üstünlük takvayladır. Nedir takva? Ekmek midir? Su mudur? Kemik midir? Kan mıdır? Renk midir?
Evet.
Değil. Nedir takva? Sonradan kazanılan, Allah'la olan ilişkilerle kazanılan, Allah'ın ortaya koyduğu prensiplerle kazanılan davranışlardır.
Hı hı.
Korku diye dar bir anlam veriyoruz. Bir davranış burada bu kastediliyor. Yani üstünlük insanın yapıp ettikleriyle ilgili, Allah'ın istediği biçimde yapıp ettikleriyle ilgili.
Evet.
Saygınlıkla ilgili kardeşim yani. Allah'a saygı olmakla, Allah'a saygılı davranmak ne demek? iyiden olacaksın, hayırdan olacaksın, doğrudan olacaksın, adil olacaksın. Bunlar doğuştan mı geliyor? Bunlar kanla, kemikle, soyla, ırkla mı ilgili? Değil. İşte insan haklarının ruhu budur. Bizim ilham alacağımız insan hakları manifestomuz budur.
Evet.
Avrupa'nın insan hakları manifestosu bugünlerde sapma eğilimlerine
evet,
taşıyor.
Evet, LGBT hareketlerine
sapma eğilimlerine taşıyor. Şeklinde. Doğru bir yani. Yönelim içinde.
Değil.
Avrupa'nın zaten birçok şeyi gittikçe pik yaptıktan sonra sapmaya, deformasyona uğramaya başlamış durumda.
Yani eskiye dönüş.
Bu bütün İbn Haldun bunu teorisini iyi ortaya koymuş zaten. Evet. O nedenle Avrupa bizim kıblemiz değil. Ama bizim kıblemiz belli. Hicaz'daki Kabe'dir. Değil mi? Oradan ilham alırız ama demokraside de insan haklarında da hikmetler var. O hikmetlerden de yararlanırız.
Diyoruz ve programımızın sonuna geliyoruz değerli dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya bir başka konuyla görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.